Çekti.
Oysa adımız da
yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hafta ortasındayız, gün ortasındayız. Yine güzel bir programda karşınızdayız. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde özgüveni konuşacağız. Özgüven kendiyle barışık olma hali. Küçük yaşlarda kazandığımız özgüveni sonradan geliştirebiliyor muyuz? Anne babaların çocuğun özgüvenini geliştirmedeki rolü nedir gibi konuları psikolog Vildan Sandal'la görüşeceğiz. Ve sihirli sözcükler köşemiz var hemen sonrasında. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak. Ve son zamanlarda yapılan bir araştırmayı detaylı olarak inceleyeceğiz. Okuduğumuz kitapların çoğunun içeriğini en fazla 1-2 ay içinde unuttuğumuz ortaya çıkmış. Gerçekten unutuyor muyuz? O zaman niye okuyoruz gibi soruları kendisine yönelteceğiz. Şimdi müzik arası var. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
İçimdeki olanlardan en iyi bildiğim dertlerim anlatamam belki ama çok iyi şarkı söylerim. İçimdeki
üzülüyorsam
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, psikoloğumuz Vildan Sandal bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız Sezin Hanım?
Çok teşekkür ediyorum. Yine güler yüzüyle karşıladı bizi Sayın Sandal. Bugün özgüveni konuşacağız. Çok önemli bir konu. Biz hep hani çocuklarda özgüven konusunu konuşuruz. Çocukken neler yapılmalı, anne babalar neler yapmalı, mutlaka bunları da konuşalım. Evet. Mutlaka bunlardan da bahsedelim ama bizim asıl merak ettiğimiz, hani bizim yaşlarımıza gelindiğinde hala özgüveni geliştiremediğimiz durumlar olabiliyor. Tabii hepimizde. Yeri geliyor bir sunum yapıyoruz, tir tir titriyoruz. Yeri geliyor bir işle uğraşmak istiyoruz ama özgüvenimiz olmadığı için kendimizi bir an önce o işe yapmaya adapte edemiyoruz. Evet. Yani biraz galiba bugün büyükleri bu tamam. özgüven konusu üzerinden masa yatıralım istedik. Ama bir özgüven nedir diye başlayalım. Nasıl kazandık bunu? Çocukluğumuzdan gelen etkiler midir? Size soralım.
Şimdi şöyle, özgüven bireyin kendisine yönelik olumlu duygular hissetmesidir. Şimdi bunun sonucunda da hem kendisiyle hem etrafındaki kişilerle de barışık olması halidir aslında. Yani bizim sahip olduğumuz özelliklerimize dair olan inançlarımızdır özgüven. Şimdi mesela çocukken ki arkadaş çevreniz olur, sosyal çevreniz, işte fiziksel görünümünüz, aile yapınız gibi birçok şey aslında bizim özgüven malzememizi belirler. Yani kimisine bakıyorsunuz özgüven malzemesi az, yani özgüven eksikliğinin olması kaçınılmaz diyorsunuz ama kimisine de bakıyorsunuz ki malzemesi çok fazla.
O malzemeden kastınız nedir?
Yani şöyle, işte ne bileyim, mesela malzemesi azdan kastım anne babanın desteğinin olmaması, işte sınıfındaki arkadaşları tarafından dışlanması, bir özelliğinden dolayı alay edilmesi gibi şeyler. Hmm. Yani hani bu geçmişte olan kişide özgüven eksikliği olabilir diyoruz. Malzemesi az ama bakıyorsunuz ki çok özgüvenli insan olabiliyor.
Öyle mi?
Ya da tam tersi, işte çok iyi bir ailesi var, çok iyi bir çevresi var ama bir bakıyorsunuz ki özgüven eksikliği de var. Çünkü sonuçta kişinin inancı, yani kişinin düşüncelerinden kaynaklanıyor. Şimdi yani her şeyin en iyisine sahip olmak da aslında özgüveni getirmiyor. Bazen bakıyoruz işte fiziksel anlamda modern olarak güzel, güzelliğin tam tersine yani oluyor ve kişi kendisiyle çok barışık olabiliyor. Bazen de bakıyorsunuz ki modern güzellik anlayışına çok uygun ama insan yani kendisinin küçücük bir kusuruna takılıp kendisini yetersiz olarak görebiliyor insanlar. Yani çok karışık bir mevzu aslında,
evet,
özgüven.
Evet.
Tabii ki sonradan geliştirmek mümkün fakat insan ne kadar ileri yaştaysa değişimi o kadar zor oluyor. Çünkü sonuçta siz özgüven eksikliğiniz varsa bu yaşa kadar onun istediği biçimde hareket etmiş oluyorsunuz. Yani hayatınızı ona göre düzenlemiş oluyorsunuz. O yüzden yetişkinlerde de bunu düzeltmek daha zor oluyor. Çocuklarda daha çabuk müdahale edebiliyoruz ama yetişkinlerde bu kadar olmuyor. Tabii ki kişi eğer istiyorsa yetişkinken de, yani biz psikoterapi de yapıyoruz, gayet de geliştirilebiliyor.
Hadi o zaman hemen soralım, nedir bunun anahtarı? Çocukluğa döneceğiz ama şimdi bizim yaşımıza gelmiş pek çok dinleyicimiz var. Kendini yetişkin olarak, yaş olarak gören. Onlar kendilerinde bir özgüven eksikliği varsa bunu hissediyorlar mı? Hissediyorsa bu çabaya girip o özgüven eksikliğini nasıl tamamlıyorlar?
Yani şu anda ne yapmalılar? Bundan bahsediyoruz.
Evet, evet.
Şimdi öncelikle kişi problemini kabul etmesi gerekiyor. Yani ben de bir özgüven eksikliği var. Sorunumu kabul ediyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Sorununuzu kabul ettiğiniz zaman onun arka planındaki korkularınızı tanımaya başlıyorsunuz. Neyden korkuyor? Yani işte yargılanmaktan mı, eleştirilmekten mi, sevilmemekten mi, değer verilmemekten mi? Yani bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü biz bir örnek veriyorum, siz dediniz ya işte bir sunum yapacak, bir yere bir konuşma yapacak, bir şeyden korkuyor ve bu yüzden özgüven eksikliği oluyor aslında. İnsanların onu eleştirmesinden korkuyor.
Belki alay etmesinden.
Aynen, alay etmesinden olabilir. Öncelikle problemini kabul edip bunun altındaki şeyle yüzleşmesi gerekiyor. Ben aslında bana değer verilmemesinden veya işte ben eleştirilmekten korkuyorum demesi gerekiyor. Sonra neyi yapmaktan çekiniyorlar? Bunu somut olarak listesini yapacaklar. Mesela sunum yapmaktan mı? İşte yeni biriyle tanışmaktan mı? Çünkü yeni birileriyle tanışmayı çok fazla istemezler. Kalabalık ortamlara girmekten mi korkuyorlar? Bunların böyle bir listesini yapmaları gerekiyor. Şimdi bu listelerden bazılarını yapabilecekleri daha kolaymış gibi gelir. Yani bunu zorlasam belki yapabilirim ama şunu yapamam dediği şeyler olacaktır. Çünkü özgüven eksikliği olan insan hayatındaki birçok alandan kaçar aslında. Hmm. Yani birçok şeyi etkiler. Bunların uzunca listesini yapacaklar ve Bunu bir anda yazmayacaklar. Böyle akıllarına geldikçe yazacaklar. Şu da vardı, bu da vardı diye.
Peki bunun bu yaşadıklarının özgüven eksikliği tanımı olduğunu nasıl anlayacaklar? Hani belki de o değil de başka bir şey o an hissettikleri.
Aynen, bunun tanımını da yapmamız gerekiyor. Çok doğru diyorsunuz. Şimdi şöyle diyelim ki siz bir şey yapmak istiyorsunuz. Fakat yapamıyorsanız, bir şeyden çekiniyorsanız ve bunu diğer insanlar rahatlıkla yapabiliyorsa bu zaten özgüven eksikliğinden dolayı olabilir.
Hmm.
İşte bir sunum yapmak, kalabalığa girmek, yeni birisiyle tanışmak, ondan sonra
yeni bir işe başlamak.
Yeni işe başlamak.
O hani girişimcilik yanı vardı ya,
başarı. Zaten özellikle yani başarılı olacağı şeylerde, bilgisinin olabileceği şeylerde kendini gösterememek gibi.
Hı-hı.
Bunlar aslında çok normal şeyler. Herkesin yapabileceği şeyler ama işte özgüveni eksik olan insan dediğim gibi kendisinden bir kusurdan dolayı öyle görüyorlar.
Hı-hı.
Yapamayacak, yapamıyorlar. O yüzden de bunun böyle bir listesini yapabilirler. Listede de işte yanlarına kendileri için çok kolay olanları 0 ile 10 arası puanlayacaklar. 0 çok kolay yaparım, 10 asla yapamam. İşte asla 100 kişiyle konferans yapamam gibi. Sonra kolaydan zora doğru aslında yavaş yavaş kendilerine ödevler verebilirler. Yani biz danışanlarımıza o kadar güzel ödevler veriyoruz ki mesela yabancılarla konuşmak veya karşı cinsle konuşmak. İşte diyoruz ki işte fazla ego kartı var mı? İşte ücret karşılığında bunu sorabilir misin? Çok basit bir şey. Veya işte bazı insanlar var ki müsait bir yer dinleyecek var diyemiyorlar dolmuşta.
Evet, ya da
para uzatamıyorlar.
Para uzatamıyorlar. Benim en çok karşılaştığım otobüste sıcaktan bunalıyorlar. Ölüyorlar ama pencereyi açar mısın diye rica edemiyorlar.
Öyle. İşte bu bir ödev oluyor. Yani yapabilecekleri şey diyorum ya, liste. Bunu mesela listeye geldi, yazdı ve diyoruz ki bak bir hafta boyunca her bindiğinde üşümesen bile pencereyi açabilir misiniz de. Bak bakalım seni yargılayacaklar mı diyoruz. Altındaki duygusu o ya. Veya işte hayır, reddedilme mesela korkusu. Reddedilebilir.
Mümkün.
Ben bunu şey yapamam. Ya da yargılayabilir. Karşıdaki insan çok ters biri olur. Tersleyiverir. Ama bunu birkaç kere üst üste yaptığı zaman bunun üzerindeki korkusu kalmayacak. Tamam, tersledi demeye başlayacak. Ama bunu bir kere yapıp bıraktığı zaman kişi ve o da ters bir insansa,
evet,
o zaman daha çok kırılıyor. Yani bunun üzerine gidecekler ama böyle adım adım.
Hı hı.
Mesela adres sorabilirler. Birine saat sorabilirler. Hı hı. Ya da işte çok küçük gruplara işte 2-3 kişiye bir konu anlatmaya başlayabilirler. Birkaç kere vesaire. İkinci olarak şimdi araştırma yapıyorlar. Özgüveni olmayan kişiler özgüvenliymiş gibi davrandıkları zaman gerçekten değişim başladıkları görülüyor. O yüzden hani böyle bir eksiklik bile varsa
biraz yapmacık
olacaklar. Hı-hı. Ama zamanla zaten onu alacakları için hani güzel geri bildirimler, hı-hı, aslında bu onun huyu olmasına başlayacak. Bir de çok önemli bir şey var burada. Her insanın içinde böyle acımasız bir ses vardır. Biz buna öyle deriz. Sürekli bizi eleştirir.
Şu sabotajcı denen ses mi?
Evet, sürekli bizi yargılar, açığımızı bulur. Evet. İşte hatta cezalandırıcı ebeveyn gibidir biraz da. Şimdi eğer bir şey yapmayı çok düşünürsek, ya ben yarın nasıl işte gideceğim oraya, nasıl yeni bir insanla tanışacağım vesaire, böyle çok düşünür, kafada kurarsa bir süre sonra o ses sizi ele geçiriyor.
Hmm.
Ve sizin yapmamanızı sağlıyor. Diyor ki yapma, gitme, tanışma, işte evde dur falan. İşte o sesi dinlemeyeceksiniz. Nasıl? Bir şey yapacaksanız bunun üzerine çok düşünmeyin. Yani şimdi ben mesela radyodayım ya. Bunu 3 gün önceden düşünseydim gerçekten çok heyecanlanırdım. Yani belki de buraya gelemezdim bile, özgüven eksikliğim olsa.
Ya şöyle olursa, ya bunu söyleyemezsem.
Aynen.
Ya şunu unutursam.
Ya işte sıradan sormazlar. Ama ne oluyor? Buraya geliyorum, burada yaşayayım diyorum. Yani bunu düşünmemeye çalışıyorum. O zaman daha rahat olmaya başlıyorum. Onun için böyle korktukları konularda çok düşünmemeleri gerekiyor.
Hı hı.
Özellikle çocuklara, şimdi yetişkinlere yönelik diyoruz ama çocuklar da tabii önemli. Sorumluluk vermek çok önemli. Yani çocuğunuzun eğer özgüven eksikliği olduğunu düşünüyorlarsa böyle yaşına uygun sorumluluk verebilirler. Örneğin işte bir iş verip çalıştırıp parasını vermek olabilir. İşte ev işlerine yardımcı olmak, ekmek almaya gitmek vesaire vesaire. Sorumluluk verebilirler. Bunları yaparlarsa eğer gerçekten çok rahatlayacaklarını düşünüyorum.
Şimdi madem hani çocuklara döndük, çocuklarda anne babaların rolü gerçekten çok önemli
çok.
Bu anlamda. Çünkü dediniz ya hani ona sorumluluk yüklemesi gereken kişi ilk başta anne baba oluyor. Neler,
evet,
yapabilirler bunun dışında?
Şimdi anne babanın rolü gerçekten kişilik oluşumunda zaten yegane şey. bir insanın en temel ihtiyacı aslında değer görmektir. Şimdi hepimiz bir öz ile doğarız değil mi? O özün getirdiği bir özelliklerimiz vardır genetik anlamda. Yani siz kaygıya biraz daha yatkın olabilirsiniz aileden dolayı. Ben belki de öfkeye biraz daha yatkınımdır. Bu benim özümdür. Mesela annem babam beni onaylıyor. İşte bana değer veriyorlar ve ben bunu hissediyorsam bana verdikleri değeri, bana saygı duyuyorlarsa benim özümle aram iyi oluyor. Ama ne zaman çok eleştiriliyorsam, şartlı bir şekilde sevildiğimi hissediyorsam, işte kıyaslanıyorsam çevremdekilerle.
Hele o en kötüsü değil mi?
Aynen öyle. Ve etrafımdaki arkadaşlar bazen çok oluyor. Hı hı. Özümle dalga geçiyorsa bir özelliğimden dolayı. Çünkü ilkokul çocukları birbirlerine çok acımasız şekilde dalga geçerler.
Ya. Önümüzdeki programlarda akran zorbalığını da konuşacağız. İnanılmaz o çocukların arasındaki iletişim çok, gerçekten yani çok,
kişiliğin
çok zor.
Ana nedenlerinden biri de bu ama aile burada müdahale etmeli. Bundan bahsedeceğiz. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz o zaman? Dışlanıyorsa benim kendi özümle aram bozuluyor. Diyorum ki ben herhalde benim özüm sorunlu, ben sorunluyum. Demek ki ben yetersizim. Bak diğer insanlar benimle dalga geçiyor. Ya da işte annem babam beni sevmiyor ama anne baba koşulsuz sevmeli, koşulsuz değer vermeli. Demek ki ben yetersizim demeye başlıyorum. Sonra ne oluyor? İnsan içine çıkmaktan çekiniyorum, işte toplum içinde konuşamıyorum vesaire vesaire. İşte bunların temelinde hep anne baba var. Şimdi eğer arkadaşımdan dolayı benim özüme zarar geliyorsa bunu anne baba mutlaka fark etmeli. Yani bir örnek vereyim mesela bir danışanım. Saçları çok böyle işte çocukken kabarıkmış, çok dalga geçiyorlarmış. O da sürekli şapka takarmış ve şapkasız dışarı çıkmazmış. Şimdi anne baba bunu aslında görmesi
fark
lazım.
Etmesin.
Neden bu çocuk dışarı çıkmıyor ve buna burada müdahale etmesi lazım. Aynen öyle. Müdahale etmediği için de ne oldu? Bu zamana kadar özgüven eksikliği olan bir danışanım o kendini kusursuz gören. Şimdi potansiyellerini de ortaya koyamıyorlar böyle olunca biliyor musunuz? Yetişkinlik hayatında. Belki çok iyi bir sanatçı olacak, çok iyi bir bilim insanı olacak ama sırf eleştirileceği için, dışlanacağını hissettiği için yani belki dışlanacağını düşünmüyor ama diyor ki ya olabilir yani ya öyle olursa ben ne yaparım demeye başlıyor. O yüzden kendini ortaya koyamıyor. Bir süre sonra da düşünsenize bazı şeyleri çok güzel yapabiliyorsunuz ama bunu gösteremiyorsunuz. O zaman da kişi böyle bir umutsuzluk, bir karamsarlık haline giriyor. Çünkü kendini ifade edemiyor falan filan. Yani böyle anne babanın gerçekten etkisi çok önemli.
Anne baba yanında öğretmenlerin de etkisi çok önemli bu anlamda.
Tabii ki.
Çünkü onlar da gördükleri anda müdahale etmeliler. Bazen aynen bazı şeyleri öğretmenler anne babadan daha iyi gözlemleyebiliyor. Çünkü kesinlikle. Çocuk sabahtan akşama kadar okulda. O yüzden öğretmenlere de
ve zaten öğretmenler de anne baba ondan sonra da öğretmen geliyor. Yani çocuğun kişilik gelişiminde ilkokul öğretmeni özellikle yani.
Peki zarar görüyorsa çocuk örneğin bir arkadaşından sürekli zarar görüyor ve bunu anne babasına söylemiyor. Anne baba fark edemiyor. O ona sürekli vuruyor. Belki o sürekli dövülen çocuk bunu ifade edemiyor anne babasına.
Evet,
utanıyor.
Korkuyor.
Korkuyor ya da öğretmenine söylemekten de korkuyor. O zaman nasıl davranmalı?
Şimdi ben şunu söyleyebilirim. Siz çocuğunuzu çok iyi tanırsınız değil mi? Yani sonuçta 7-24 onunla birliktesiniz. Mutlaka onda bir değişim olur zaten. Çocuk bir imdat çağrısında bulunur. Ne yapar biliyor musunuz? Oyuncaklarıyla bile bunu anlatır yani. Hani ailenin görmemesi mümkün değil. Bazen şöyle oluyor. Çok umursamıyorlar. Yani hani hiç konduramıyorlar. Yani bu çocuk niye böyle yapıyor ama neyse çocuktur yapar geçer gibi böyle üstünde durmuyorlar. Ya da çocuk işte bazen bunu gülerek anlatabiliyor. Mesela çocuk okulda zorbalık yaşıyor ve çocuk bunu evde böyle espri şeklinde anlattığı oluyor. Aslında bir yardım istiyor ama anne baba da hani bu çok takılmadığı için üstünde durmuyorlar. Böyle eğer hiçbir şekilde haberi olmadı diyelim, öğretmenin de haberi olmadı diyelim, o çocuğun yani muhtemelen böyle korkak bir yetişkin olması
özgüven
kaçınılmaz yani.
Tabii.
Aynen öyle.
Peki o durumda ne olacak? Öğrendi anne baba nasıl davranacak?
Nasıl yapacaklar biliyor musunuz? Çocuğun o düşüncesini kıracaklar. Çocuk diyor ki ben işte zayıfım.
Sürekli işte beni dövüyorlar. Ben zarar görüyorum.
Evet.
Demek ki onlar güçlü ben güçsüzüm.
Evet ben güçsüzüm. Kimse beni koruyamaz vesaire vesaire. Bunu aile oturup konuşacak. Bak güçsüz insan nasıldır? İşte bir insan birisine zarar veriyorsa o insanın güçlü olduğunu göstermez. Ama böyle sorular şeklinde böyle cevabı ona buldurarak yani. Mesela en son şu olacak. O halde sen güçsüz müsün? O diyecek hayır ben güçsüz değilmişim. İşte mesela ne yapması gerektiğinden konuşulabilir. Mesela tamam böyle bir problem yaşadın. Peki diyelim ki bu problemi arkadaşın Ayşe yaşadı. Ayşe ne yapardı gibi. İşte Ayşe şunu yapardı, bunu yapardı falan. Peki sen bunlardan hangisini yapabilirsin gibi. Çocuğa yani aile çocuğun sorununu çözmeyecek zaten. Çocuğa çözdürecek. Çünkü o zaman özgüven yerine geliyor. Çünkü aile çözerse o zaman da şey oluyor. Ben zayıfım, annem babam çözer gidiyor. Aynen öyle.
ben dövemiyorsam annem babam döver gitmeye başlıyor. O zaman bu gerçekten çok önemli bir nokta. Şimdi bazen küçükken anne babaların çocuklara verdiği telkinler de oluyor. Evet. Bunlar o çocukların yaşamını nasıl etkiliyor?
İnanılmaz etkiler. Çünkü çocuklar özellikle belli bir yaşa kadar, bu böyle onlu yaşlar vesaire, anne babanın dediği her şeye koşulsuz şartsız inanırlar. Onu böyle nasıl söyleyeyim, ayırt edebilecek süzgece sahip olamazlar. Dolayısıyla bir çocuğa sürekli olumsuz yorumda bulunursanız farkında olmadan, çünkü anne baba isteyerek bunu yapmaz.
Tabii.
Bir süre sonra çocuk onu kendisinin kötü olduğuna dair inanmaya başlar. Yani mesela çekil, sen yapamadın, yapamıyorsun, çekil dedikten sonra çocuk der ki ben beceriksizim demek ki.
Zaten sürekli döküyorsun bir bardağın içine, su dolduramıyorsun.
Aynen öyle. Yani kesinlikle genelleme konuşmamak lazım. Şimdi çocuğun olumsuz davranışlarında işte sen nasıl bir çocuksun, sen ne kadar yaramaz bir çocuksun vesaire vesaire demek yerine şunu diyebilirler. Bak, bu davranışın beni üzdü. Yani sen kötü değilsin ama senin bu yaptığın davranış yanlış. O zaman ne oluyor? Çocuk diyor ki ha, ben yanlış değilim ama bunu yapmamalıydım.
Ha, bu davranışım yanlış. Sadece evet. O davranış özelinde
düşünmeye başlıyor. Mesela arkadaşının saçını çekti diyelim. Ne biçim çocuksun sen, yaramaz hayta falan demek yerine arkadaşının saçını çekmen, onun canını acıtman beni üzdü. Onu da üzdü, beni de üzdü. Demek aslında burada işte sen dili ben dili diyoruz ya sürekli.
Evet, evet.
Ben dili kullanmak çok yararlı oluyor. Çünkü çocuk kendini ebeveynin onunla ilgili çizdiği resme bakarak tanır ve şekillendirir.
Hmm.
Eğer siz yaramaz, beceriksiz derseniz çocuk kendini öyle görmeye başlar ve o etikete yönelik hareket etmeye devam eder. Bir süre sonra da ne olur biliyor musunuz? Çok yaşıyoruz bunu. Mesela işte şimdi bahsederiz belki birazdan, işte içe kapanıklık vesaire. Bazı çocuklar gerçekten diğer çocuklarla oynamak istemiyorlar. Aile sürekli diyor ki sen niye böylesin? Sen niye içe kapanıksın? İşte özgüveni eksik bunun falan diyor millet yanında. İşte bak hadi karış zorluyorlar. Bir süre sonra hani demiştim ya, özüyle çocuğun kendi. Çocuk diyor ki demek ki bende bir problem var. Yani bak herkes öyle ama annem bana diyor ki sen niye böylesin? Demek ki ben işte özgüvenim benim zedelenebilir. Ben böyle bir insanım deyip gerçekten özgüven eksikliği yaşamaya başlıyorlar. Yani böyle bir şeyden şüpheleniyorlarsa bile çocuğun yanında konuşmamak lazım. Çocuğa sormamak lazım. Oğlum niye bunu böyle yapıyorsun? Niye şöylesin falan dememek lazım.
Ne yapmak lazım?
Uzmana gösterebilirler. Yani çok endişe ediyorlarsa.
Madem o noktaya değindik, o zaman biraz daha derinleştirelim. Bu utangaçlık ya da az önce bahsettiğimiz içe kapanıklık, yine bu tamamen özgüven eksikliğine dayanan duygular mıdır? Yoksa var mıdır farklılığı?
Aslında evet. Şimdi utangaçlığın sınırı çok önemli. Eğer her insanın utanabileceği durumlarda utanıyorsanız bunda hiçbir şey yoktur. Yani sonuçta bizim de öyle bir duygumuz var. Utanma duygumuz değil mi?
Tabii ki.
Fakat diğer insanlardan farklı olarak böyle çok fazla utanıyorsanız, insanlar size böyle bir bildirimde bulunuyorsa.
Bu kadar da utangaç olma canım
aynen
diyen biri varsa.
O zaman
varsa
muhtemelen özgüven. Zaten utangaçlığın altında bir korku yatar. İçe kapanıklığın altında da bir korku yatar. Özgüvenin altında yatan korku gibi. Şimdi ama genellikle şey karıştırılıyor. Özgüven eksikliğiyle içe kapanıklık karıştırılıyor. Şimdi gerçekten bazı insanlar evde oturmayı daha çok seviyorlar. İşte kalabalıktan hoşlanmıyorlar. Az kişiyle hayat yaşamayı çok seviyorlar. Diyorlar ki
birkaç arkadaşım olsun.
Aynen, bir iki dostum olsun yeter, yeter yani. Bana. Onlar da 10-15 yıllık arkadaşları olur
evet,
genelde
evet.
Bunların. İşte bazı çocuklar aynı şekilde kitap okumayı sever ama arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevmez. Şimdi bunları asosyal muamelesi yapıyor bizim toplumumuz ama aslında değil. Bu bir kişilik özelliği. Bunun farkını bilmekte fayda var. Şimdi şöyle, eğer ki kişi istediği halde kalabalık ortama giremiyorsa, istediği halde kendini ifade edemiyorsa, sonra akşamları kendine kızıyorsa, yeni insanlarla tanışmaktan çekiniyorsa, diyelim biz burada işte oturuyoruz, dediniz ki benim bir arkadaşım gelecek, ben burada heyecanlanıyorsam, muhtemelen değil kesin, özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Yani kişi istiyorsa,
isteyip de yapamadıkları
evet,
özgüven eksikliği.
Ama istemiyorsa,
istemeyip de yapmadıkları, o zaten kendi karakter özelliği.
Aynen öyle. Ve mesela o insanlar çok sanatsal olur biliyor musunuz? İçe kapanık insanlar. Çok böyle sanat sever. İşte çok duygusal olurlar. Hani onların da farklı özellikleri vardır. Yani bizde olmayan. Yani dediğim gibi bunun ayrımını yapmakta fayda var.
Biraz da hep özgüven eksikliğini düşündük ama hani bazı insanlar da bize özgüveni çok yüksekmiş gibi gelir. Hatta kibirli olduklarını düşünürüz çoğu evet. zaman. Onların da özgüveni fazla mıdır kibirli doğru insanların?
Yani her şeyin fazlası zarar. Onların da çok fazla özgüveni vardır. Yani siz buna isterseniz narsizm deyin, isterseniz ego, kibir ne derseniz deyin. Özgüvenle arasında ince bir çizgi olduğunu düşünüyorum ben. Ben herkesten güzelim. Tamam ben güzelim. Diyebilirim ama ben herkesten güzeliyim, ben herkesten başarılı olmayayım gibi böyle kendini aşırı böyle yükseklerde görmekte kibre giriyor dediğimiz gibi. Mesela şöyle bir araştırma yapılmış ve bu sendrom Nobel ödülü almış yani. Dunning-Kruger sendromu dediğimiz bir sendrom var. Hı hı. Şimdi kibirli insanların her şeyi çok bildiklerini sanan insanların aslında daha az bildiklerine yönelik.
Öyle mi?
Çünkü çok bilen insanın daha az sesi çıkıyormuş. Buradan bunu anlayabiliriz. Yani özgüvenin fazlası da zarar, azı da. Mesela şöyle şeyle çok karşılaşıyoruz. Biz buna kendini gerçekleştiren kehanet diyoruz psikolojide. Şimdi diyelim ki ben bir konu anlatacağım. Bu konuya işte potansiyele, bilgiye 100 diyelim. Bende 90'lık bir bilgi var yani. O kadar güzel anlatabilirim ki fakat özgüven eksikliğimden dolayı heyecanlanıyorum işte kekeliyorum vesaire vesaire. Zaten bütün bildiklerini de aktaramaz. Yani o kadar heyecanlanır ki unutur kişi bunu. Bir 50'lik veya 40 derecede anlatıyorum. Sonra insanlar benimle ilgili zaten şeyden korkuyorum. İnsanlar benimle ilgili kötü düşünecek, başarısız olduğumu düşünecek. Gerçekten insanlar da öyle düşünmeye başlıyor.
Çünkü benim 100 bildiğimin farkında değiller. 40 bildiğimi aktaramıyorum.
Dolayısıyla bu insanlar başarılı da olamıyorlar yetişkin hayatlarında. Çünkü istediklerini tam anlamda aktaramıyorlar.
Peki aktarmak için ne yapmadılar diye sorsam son olarak neler söyleyebiliriz bu konuyla ilgili?
Yani dediğim gibi şimdi öncelikle korkularının üstesine gitmeleri gerekiyor ama bu kadar böyle en korktuğu olaydan değil. En az korktuğu şeyden her hafta yani her gün yapsınlar. Zaten emin olun 7. günde bu korku kalmayacak. Yani yabancı birine rahatlıkla saat sorabilecekler. Dediğim gibi özgüvenliymiş gibi davranmaları gerekebilir. Ve içindeki sesi dinlemeyecekler. Sürekli olarak bunun üzerinde düşünmeyecekler. O benimle ilgili ne düşündü, ne yaptı vesaire vesaire yapmayacaklar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa psikolojik destek alabilirler. Yani artık çok fazla psikolojik danışman var.
Evet. Bir de hedef koymak galiba önemli değil mi? Bazen bir şeyi başaramayacaklar. ...yapmadığımızı düşündüğümüzde hani kendimize bir hedef koyduğumuzda, bir hedef çizdiğimizde o evet. zaman onun üzerine gide gide kendimizi de aşmış
kesinlikle.
Oluyoruz.
Kesinlikle ve bu hedefler çok yüksek olmamalı. Yani yapılabilecek düzeyde olması lazım. Dediğim gibi bu listedeki şey de direkt en zordan başlamamaları gerekiyor. Böyle adım adım aşacaklar bunu. Yapabilecekleri mesela bir çok yakın bir arkadaşını düşünsünler öyle söylüyorum. O arkadaşı bu olayda nasıl davranırsa rol yapsınlar. Nasıl saati sorarsa kendisi çünkü yapamıyor. Mesela bir danışanım işte ben ona sürekli şurası nerede burası nerede diye otobüste sor diyorum. Evet, hani ineceği evet, yeri biliyor.
Evet.
Mesela şey diyordu ben şehir dışında oturuyorum da o yüzden soruyorum deyip kendini
cümleyi
rahatlatıyordu.
Cümleyi öyle başlıyordu.
Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? O korkusu gitti artık bu cümleye de gerek kalmadı yani. O yüzden böyle küçük küçük kendini rahatlatıcı şeyler yapabilirler.
Hedefte koyacaklarsa en yüksek hedefi koymamalılar çünkü sonrasında ona ulaşmak için gayret gösterirken yetersizlik durumuna
aynen
da düşebilirler.
Yine ben yetersizim diyebilirler yani evet. öyle yaparlarsa.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sandal. O kadar önemli bir konuya aslında değindik ki bugün ve siz de çok güzel, çok detaylı anlattınız. Aslında evet hayatta hepimizin yaşadığı çoğu zaman o özgüveni olup olmadığını hissedemediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz ama o sizin dediğiniz küçük taktikler sanıyorum işe yarayacak gibi görünüyor. Tekrar teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim sizin Hanım.
Sevgili dinleyicilerimiz psikolog Vildan Sandal bizlerle birlikteydi. Özgüven konusunda çok güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Kendileriyle verdikleri bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde Hayatın Sesleri devam edecek. sözcükler. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluat'a her çarşamba olduğu gibi bizimle birlikte hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Merhabalar.
Sağ olun. Merhabalar. Bugün çok ilginç bir konuyu konuşacağız. Hatta bu konuyu konuşmadan önce aramızda cep telefonundan mesajlaşıyoruz. Dedi ki Elif Berna Kutluat'a bize, hadi size bir test yapalım dedi. Merak ettik nasıl bir test diye. Son okuduğunuz kitabı hatırlayın ve içinden neler hatırlıyorsunuz anlatın evet. dedi. Hepimiz düşündük, düşündük, düşündük. Hala düşünüyoruz. Bulamadık. Bugün çok gerçekten ilginç bir konuyu konuşacağız. Son zamanlarda yapılan bir araştırma detaylarını evet. hemen alalım.
Yani şöyle, aslında Amerika'da ve İngiltere'de ağırlıklı hafızayla ilgili çalışmalarda karşılaşılan bir şey olmuş ve devamı gelmiş. Durum şu, dünya genelinde diyebiliriz. Son 6 ay içerisinde, daha doğrusu şöyle ifade edelim, okuduğumuz bir kitabın içeriğini bir başkasına aktaracak netlikte hatırlayabilmemiz okurken mümkün. Okuduktan sonraki 1-1,5 ay içerisinde tamamen unuttuğumuz ortaya çıkmış. Ortalama 3 ay içerisinde tamamen siliniyor kitaplar aklımızdan içerik olarak.
Çok ilginç değil mi?
Bu hızlı okuma kesinlikle ilk etapta öyle anlaşılıyor. Hızlı okuma kurslarında söylenen bir şey vardır. Woody Allen için söylenir. Hızlı okuma tekniklerini öğrendikten sonra Savaş ve Barış'ı okumuş ve arkadaşı ona kitaptan ne hatırlıyorsun diye sorduğunda olay Rusya'da geçiyor diye bilmiş sadece. Hani hızlı okumanın nasıl söyleyelim kavramsal ve gibi. Konu hakimiyeti açısından yetersizliğine atıf için kullanılır. Hemen söyleyelim, hızlı okuma aslında işe yarayan teknik okumalar için çok faydalı olan bir şey. Ama roman okumak için tabii ki etkili bir yöntem değil. Bizim okuduklarımızı unutmamızla ilgili durumsa şu, okuduğumuz şeylerin içeriğini bilgi olarak hatırlayabilmek. Örneğin bir roman okuyorsak, romanın işte başı, ortası ve sonundaki olay akışını hatırlayabilmek çok mümkün değil bir süre sonra. Genellikle ana karakter hatırlanıyor.
Olayın geçtiği yer belki
evet,
hatırlanıyor.
Çok keskin noktaları hatırlanabilir romanda. İsmi hatırlanıyor. Özellikle araştırma kitapları ya da işte biraz daha böyle farklı yazarların hikayelerinden oluşan kitapların derlemeleri gibi, antoloji gibi şeylerde, başvuru kitabı gibi edebiyat açısından neredeyse hiç hatırlanmadığı ortaya çıkmış. İki tane soru var temelde. Bir, niye hatırlamıyoruz? İki, hatırlamıyorsak niye okuyoruz? şimdi niye hatırlamıyoruz? Aslında temelde şöyle bir şey var. İnsan bilincinin öğrenme sürecinde temel 3 tane aşamadan geçtiği söylenir. Bir şeyi öğrenebilmek, yani bir şeyi içeriye alabilmek, içerideki hafızaya alabilmek için yaptığımız bir şey bu. Silme, bozma, genelleme olarak geçiyor. Şu demektir, bütününü alamadığınız zaman alabilmek için bir kısmını siliyoruz. Yani ortaokul, lise çağlarında herhangi bir sınavına hazırlanırken ki halimizi gözden geçirirsek çok ortaya çıkar. Evet. Bütününü alamazsınız, kesersiniz bir kısmını. Yani şuradan çıkacakmış.
Evet, gibi. Evet.
Arkasından biraz onu bozuyoruz. Bozmak da şu demek, hatırlayabilmek için hani şu çağrışım yöntemleri falan vardır ya, işte bir şeyi bir şeye benzeterek aklınızda tutmaya çalışmak. Dolayısıyla aslında bozuyorsunuz. Yani olduğu gibi almıyorsunuz. Bir kısmını kendimize uydurduğumuz için bir bozma süreci oluyor. Arkasından da öğrenmenin bir üst aşaması gibi düşünebilirsiniz. Aldığımız bilgileri var olan diğer bilgilerle birlikte belli bir düzlemde bütünlemeye çalışıyoruz aklımızda. Dolayısıyla genelliyoruz, yani onun özel durumundan bize ait genel bir aşamaya geçmesi gerekiyor. Bu bir süreç olduğu için bir şeyi öğrenirken de böyle yapıyoruz aslında. Sonradan dönüp baktığınızda çok daha farklı yönlerini görürsünüz çünkü. Bir kitabı okurken de aynı şeyi yapıyoruz. Yani olduğu gibi alamadığımız için kendimiz o anda neysek aslında, ne kadarına talepkarsak o kadarıyla karşılaşıyoruz okuduğumuz kitapta. Ne olursa olsun.
Bazen hatta şunu bile yaparız. Kitabı ilk okuruz, bambaşka bir tarafından etkileniriz. Evet. İkinci kere okuruz, Allah Allah ben burayı ilk okudum da niye görmemişim deyip bambaşkasından etkileniriz.
Şimdi işte yeni bir ekol var. Özellikle bu dünya klasikleri diyebileceğimiz tüm dünyada okunması tavsiye edilen eserlerin 10'lu yaşların sonu 20'li yaşların başında okunmasını tavsiye ediyorlardı normalde. Şimdi diyorlar ki 10 yıl arayla tekrar tekrar okuyun. Çünkü hatırlamıyoruz gerçekten. Hele son mesela geçen yıl okuduğunuz ve çok sevdiğiniz bir kitabı hatırlayın ve o kitaptan ne hatırlıyorsunuz diye. Hele de böyle bir bilgiyi paylaşmadan söylerseniz, genellikle ben bu testi yapıyorum son bir haftadır. Genellikle kitabı nereden aldığı, kitabın kapağında ne olduğu, ne renk olduğu, ne zaman okuduğu. İşte kahraman eğer bir romansa genel ifadesi, ama mesela çok detaylı bazı şeyleri hatırlamak çok zor oluyor. Sebebi ne olursa olsun biz okurken artık kabul etmeliyiz ki kitabı olduğu gibi, yani bir bilgisayara yüklenmesi gibi kitabı yüklenmiyoruz gerçekten. Ve unutmak doğal bir sonuç. Peki o zaman biz niye okuyoruz ve okumak bizim ne işimize yarıyor? Biz niye okuyoruz derseniz temelde şöyle bir şey var. Son zamanlarda işte kitap okumak yerine seyretmek çok
popüler
ve daha çok mesela belli bir yaş grubu artık okumak yerine izlemeyi
üşeniyor
tercih
ediyor. Belki okumaya.
Fakat çok temel bir şeyden yoksun kalıyoruz. Çünkü kitaplar bize karakterlerin ne hissettiğini anlatıyor. Ne yaşadığını anlatıyor içsel olarak. Ama filmler ve görsel malzemeler onun ne yaptığını anlatabilir.
Doğru.
O yüzden bir kitabı bir filme çevirmenin de çok, yani senaryoya dönüştürmenin de zor bir tarafı var. Çünkü içerikte var olanı bir eyleme dönüştürmeniz gerekir senaryoda. Eylem olmayan şey var olamaz.
Çünkü göremeyiz onu.
Göremezsiniz. Hatta şöyle söylenir. Yani kötü senaryo iç konuşmaya döner. Yani hani böyle bir problemli bir insan olarak sürekli karakterinizin iç konuşmasını vermeniz gerekiyorsa iyi bir senaryo yazmıyorsunuz demektir. Ben de bu unutma ile ilgili testi kendime yaptım. Daha eski bir kitaptan yapmayı tercih ettim. Ben öğrenciyken benim ödevim olan kitaplar vardı Yeni Türk Edebiyatı döneminden. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koşu adlı eseriydi. Düşündüm ne kalmış aklımda diye. Gerçekten çok az şey, yani işte karakterimiz hastadır ve
evet.
Kitap boyunca, sayfalar boyunca devam eder aslında.
Ben ortaokul 3'te okumuştum, hatırlıyorum şimdi siz söyleyince geldi aklıma.
Ve çok fazla aklımda bir şey kalabilecek bir eser değil. Çünkü 20'li yaşlarımın başındayım ve Tutunamayanlar, 9. Hariciye Koğuşu ve Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve oğullarını aynı yıl okudum ben. Şimdi bu üç külliyatlı eserin içinden bir şeyi net bir biçimde hatırlayarak bu yaşa getirmek çok mümkün değil. Hatırladıklarımı kontrol ettiğim zaman tekrar tekrar döndüğüm noktaların olduğunu gördüm. Şimdi biraz önce söylediğimiz şeyin altını çizersek, yani kitaplar karakterlerin ne hissettiğini anlatır. Dolayısıyla biz niye okuyoruzun cevabı tam da burada yatıyor. Biz aslında öğrenmek amaçlı değil, duygudaşlık kurmak için okuyoruz. Hem kendi duygumuza bir arkadaş aradığımızdan hem de edebiyatın içindeki karakterlerin duygularına arkadaş olma ihtiyacımızdan doğuyor okuma ihtiyacımız. Ve okuduğumuzda özellikle edebi metinlerdir burada kastımız. Edebiyata yakın durmamız ve edebi eserleri okumamızdaki asıl kazancımız öğrenmek ya da hatırlamak değil. Artık bu bir tespit. Empati kurabilmek, yani duygudaşlık kurabilmek.
Ne kadar güzel bir noktaymış.
Ve biz eğer bu duyguda, yani şunu da Amerika'da yapılmış yine bir araştırma var. Şöyle bir çalışma yapmışlar. Empati kurabilmek, hemen söyleyelim, empati bazen farklı kullanılıyor. Yani sempati ile empati çok karıştırılıyor. Çok net bir ayrımı var. Sevdiğiniz kişinin halinden anlamak sempatidir. Sevmediğiniz kişinin halinden anlamak empatidir. Dolayısıyla empati aslında hoşlanmadığınız, ilk görüşte uzak, kendinizi uzak hissettiğiniz, biraz yabancılaşma duygusu yaşadığınız yerde harekete geçecek bir yerdir. Ve empati doğal olarak, refleks olarak gelen bir şey değil hayatta. Öğrenilmesi gereken şeylerden biri. Aynı okumak gibi. Çünkü görmek ya da dinlemek doğal yapımızda var. Yani bir sağlıkla ilgili bir sorunumuz olmadığı sürece biz dinleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Onunla ilgili bir derdimiz olmuyor ama okumayı öğrenmemiz gerekiyor. Okuma emek verilmesi gereken bir süreç ve kişi kendisi istemediği sürece o işe dahil olamaz. Aynı empati gibi. Yani biz okumayı aslında artık günümüzde öğrenmekten çok, çünkü öğrenmek bilgiyle ilgili ilişkimiz artık çok farklı dijital bir seviyeden takip ediyoruz hayatı ve birbirimizi. Ama öğrenme ötesi, yani kendimizle ilgili bu halimizi anlama ve anlatma kısmına okumaya ihtiyacımız var.
Ay evet.
Yani kitap okumazsak niye okuyoruz aslında? Tam olarak kendi oluş halimizi anlamlandırmak için okuyoruz. Okumazsak neyimiz eksik kalır? Bir şekilde öğrendiğimiz şeyleri bir yerlerden yakalayabiliriz hayatın içerisinde ama duygudaşlık kurabilme yeteneğini öğrenmemiz, yani empati öğrenilen bir şey ya, empatiyi öğrenme, duygudaşlığı kurabilme halini yakalayabilmemiz için, empatiyi öğrenebilmemiz için edebiyata ihtiyacımız var ve okumaya ihtiyacımız var. Yani edebi metinleri okuyabilme becerisi kişinin empatisini de arttırıyor. Yapılan çalışmalarda şunu çok farklı kültür seviyelerinde ortaya çıkmış. Okumayan insanlar daha tutucu, katı ve yeniliğe yakınlık göstermek konusunda daha sorunlu oluyorlar. Yeniliğe yakınlıktan kastımız şu. Komşunuzun çok kitap okuması iyi bir şeydir. Mesela hani bizde vardır ya bir atasözü, ev alma komşu al diye. Tam da ona karşılık geliyor. Çünkü komşunuzun nasıl birisi olduğuna bakmak istiyorsanız çok kitap okuyan biri olması iyi bir şey. Çünkü komşulukta da bu empati işe yarıyor. Hani apartman toplantısının karmaşasını düşünecek olursanız, evet, çok okuyanların bulunduğu yer daha empatik, daha halden anlayanların olduğu bir yer oluyor. Ama teknik okumadan bahsetmiyoruz. Edebi okumadan bahsediyoruz. Ne demektir? Şiir, hikaye, roman. Her türde olabilir. Hatta bunu şuradan da çıkarabilirsiniz. Çok hükmedici örgütler, tarihte yani bir sürü örneğini hatırlayabilir dinleyicilerimiz, kendi katılımcılarına hükmedebilmek için onların okuyacağı kitapları sınırlamışlar. Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin yaptığı budur. Çünkü okuduğunuzda yeniye açık olursunuz ve halden anlayabilirsiniz. Hani Haçlı Seferleri gibi bir şey yapmak istiyorsanız eğer, birilerini ötekileştirmek ve artık rahatsız edici düzeyde hani zarar görmesini kabul etmeniz gerekir. O noktada da okumamak gerekiyor. Çünkü okuduğunuzda bundan özgürleşiyorsunuz. Evet,
empati kurmaya başlıyoruz.
O yüzden şu aralar göçmenlik tüm dünyada ciddi bir sorun. Her ülkenin kendince yaşadıkları var. Eğer göçmenlerle ortak alanların artmasını ve bu alanlarda barışçıl yaklaşımların artmasını istiyorsak okuyacağız. Yani çok basit gibi görünen, hayatta böyle tavsiyeler var. Çok basit görünen, dolayısıyla basit göründüğü için gerçekliğini tartıştığımız şeyler olabilir. Yani çok muazzam bir olağanüstü tavsiye beklersiniz doktordan mesela. Doktor der ki akşamları az ye. Hani o yani karşılığı gelmez. Yani bu kadar ciddi bir sorun yaşarken bu kadar
benim basit bir ilaç almam gerekir hani halbuki.
Böyle olağanüstü bir şey söylesin istersiniz ama o der ki akşamları az ye.
Bol bol su iç.
Bol bol su iç gibi. İşte hayatın içerisinde yaşadığımız bir takım mahalle sorunları, okullarda arkadaşlık sorunları, aile içi anlaşma sorunları ya da işte dünyaya bakışımızdaki bazı anlamlandıramadığımız alanlar varsa eğer, o zaman çözümümüz aynı işte akşamları az demek gibi daha çok okumak. Kendi yazarlarımızı da belki o yazarları da, yani bir sorun yaşıyorsak mesela bu iyi bir empati ödevi. Sevmediğiniz bir topluluk, bir millet, bir kültür olabilir. Hoşunuza gitmiyordur son zamanlarda yaptığı bir şey, herhangi bir şey olabilir. Ya da tanımıyor olabilirsiniz, hiçbir şekilde bağlantınız olmayabilir. Onların edebiyatına dair bir şeyi okuduğunuzda aslında o topluluğa dair bir duyguyu da kendinize almış oluyorsunuz.
Ve onları anlamaya başlıyorsunuz.
Tabii ki düşünce zahmeti içermeli yaptığımız her eylem. Eğer biz düşünce zahmetini göze alamıyorsak yaptığımız şeylerin sonucundan da memnun olmuyoruz. Çünkü sonuçta bir yazarın çok güzel bir sözü var. Diyor ki sen bütün okuduklarının özetisin.
Doğru.
Eğer biz kendi okuduklarımızı bu çerçevede değerlendirebilirsek sempatik olmaktan çok empatik olmayı başarabiliriz. Yani temel soru şu, unutuyoruz da niye okuyoruz? Çünkü bizde çok derin duygu izleri bırakıyorlar.
Evet.
Tanımlayamasak bile.
Evet. Ve aslında o duygu izlerine ihtiyacımız var.
Çok
ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konuyu yine konuştuk bugün.
Teşekkür ederim.
Dinleyicilerimize herhalde son olarak söyleyebileceğimiz, hani unuttuğumuzu düşünsek bile okumaya
hatta devam.
Unutsak bile okumayı sürdürelim ki o hissiyat her zaman içimizde yaşayalım. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata bizimle birlikteydi. Okumak üzerine çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Verdiği bilgiler için kendine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, yarın saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız
yemek için.
Hayatın sesleri.